Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Siz de açtan geldiniz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun hocam. Nasılsınız? Afiyetle
inşallah. Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin cemiyan hepimize.
Hocam bugün ümmet üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Ümmet coğrafyası diyebileceğimiz, İslam coğrafyası dediğimiz bir büyük dünya. Bugün acıların dünyası olmuş gibi gözüküyor. Yani savaşlar var ve hakikaten ümmetin farklı unsurlarının neredeyse birbiriyle boğuştuğu bir manzara var. Nerede bir İslam ülkesi varsa orada acılar var. Yani hani aziz ümmet dediğimiz Muhammed ümmeti böyle olmamalıydı diyebiliyoruz. Bunları bir değerlendirelim. Nerede sıkıntımız var? Bu işin içinden nasıl çıkarız, toparlanırız? İnsanlık için bu ümmetin üstlenmesi gereken bir misyon söz konusu. İslam'ı belki de bütün insanlığa taşıma misyonu onun üzerinde ama kendisi dertli, problemli, acılı. Onu bir değerlendirelim, kendi kendimize bakalım diye düşündüm. İsterseniz kavram olarak ümmet ne demek? Oradan başlayalım diye düşünüyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Zannediyorum dinleyicilerimiz hocam ne dersek diyelim, niye bu kaos, bu gürültü diyecekler sonunda. Biz ne kadar anlatırsak yahu hoca bir cevap versin bakalım niye bu kadar gürültü var,
evet,
diyecekler. Ben rahatlatalım da ondan sonra ana
zaten
cevabımıza
geçelim. Zaten gürültüden yola çıktık, acıdan yola çıktık.
Evet. Şimdi hocam, evet, ümmetimizde bir kavga, bir gürültü vesaire var. Ben iki örnek vermek istiyorum. Bir gün bir doktor arkadaşımla hastanesinde bir iş yapacaktım. Bir görüşmem vardı. Derken sonra anladım doğumhaneymiş orası. Bir doktor veya hemşire hanım doğumhaneden çıktı. O zaman bana mı rastladığını, üstü başı hep kan.
Evet.
Bayağı kanlı ama. Herhalde çok acil bir şey için çıktı. Önlüğünü çıkarmadan çıktı. Bu ne dedim ya? Dedi o dedi doğumhaneden çıkıyor görmüyor musun dedi. Dedim böyle doğum olur mu dedim. Dedi birinin yaşaması için onun kanlı olması lazım üstünün dedi.
Evet.
Ve bunu ben not ettim.
Evet.
İkinci
doğum
bir
sancısı.
Doğum bu yani bu. İkincisi hocam volkanlar var. Yanardağlar diyoruz.
Evet.
Sönmüş yanardağla şu anda hala püskürtme yapan dağ aynı değil. Birini sürekli kül püskürtüyor.
Evet.
Sorun oluşturuyor. Altta hareket devam ediyor çünkü.
Evet.
Hristiyanlar Avrupa'da huzur içindeymiş. Sönmüş yanardağ.
Hı hı.
Etrafında yazlık bile kurabilirsin.
Evet.
İslam hareketli. Bütün insanlığın sorununu taşıyor.
Evet.
7 milyarın sorunu İslam. 7 milyarın hidayetini dert etmiş ümmeti,
evet,
Muhammed. Gelecek inşallah belki 70 milyarın ümmetten olması için mücadele ediliyor. Bir yanardağ gibi İslam. Enerjisi, fırını hareket halinde, sürekli üretim yapmak zorunda. Elbette muharref ve kaldırılmış, neshedilmiş bir din Avrupa'da kiliselerde, oh be ne güzel papazların nasihatini, ilahilerini dinliyor insanlar. İslam'da camiler tartışmalarla dolu. Elbette yanardağın aktif olmasıyla sönmüş yanardağ olması arasındaki fark kadar bariz bir farktır bu. Bu sebeple hem o ebe hanım mıydı, hemşire miydi, hı hı, bilmiyorum. Onun üzerindeki kan yeni bir doğum ve yeni bir hayat sembolü olduğu gibi bu yanardağın içteki kaynamanın ve hareketliliğin sönmemiş olmanın işareti olduğu gibi, ümmeti Muhammed her ne kadar böyle istemiyorsak da, asla böyle olmasından razı değilsek de, mevcut sıkıntılarımız bizdeki hayatiyetin devam etmesinden kaynaklanıyor. Canlılık var. Sürekli üretiliyor.
Hocam iyimser tabii bu değerlendirmeniz.
Yani böyle başlayalım. Ha,
böyle
sonucu
başlayalım
bu işin.
Ama
sonucu bu.
Yani o iyimserliğin altını beslememiz lazım. Yani
şüphesiz
çünkü,
şimdi konumuza girebiliriz.
Evet, yani çünkü o kanı gördüğümüzde yani işte doğum
ürktüm.
Sancısını hatırlayamıyor, biliyoruz.
Tabii.
Çünkü yani sanki bir kan kaybı gibi de algılanabiliyor. Mevcut İslam dünyasındaki durum insanlığın ihtiyacı bir yandan. Ama İslam dünyası bu ihtiyaca tekabül
ediyor. Ben insanlığın son gemisiyim, benim gemim su alıyor.
Evet.
Yolcuları kurtarmak için limana yanaşıyorum. Bu arada kendi gemim su almaya başlıyor.
Onun için işte o iyimserliği besleyecek
şüphesiz
şeyleri bulmamız lazım. Yani bu programda da işte ümmet nasıl bir ümmet olmalı ki, ya da işte oralara bir gidelim diyorum.
Evvela,
bir kavramsal ümmet ne demek?
Evvela oradan, ümmet ne demek?
Evet, evet, oradan
doğru
başlayalım.
Önce buradan başlamamızı. Ümmet insanın Allah ve dini ile buluştuğu çatının adıdır. İnsanın ırkını, genetik yapısını, dünyasını, ticaretini vesairesini kaldırıp arşla bağlantılı hale getirdiğimiz insan topluluğuna ümmet diyoruz biz.
Evet.
Çünkü ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Ümmeti Muhammed.
Evet.
Muhammed'in ümmeti demek.
Evet.
Muhammed kim aleyhissalatü vesselam? Allah'ın peygamberi.
Evet.
Dolayısıyla 3 kişi, 100 kişi, milyon kişi neyse, ümmeti Muhammed demek insanlık şartlarından Allah'a kulluk düzeyine yükselmiş grup demek.
Evet.
Binaenaleyh ümmeti Muhammed Araplar, Türkler ve Orta Doğu vesaire demek değildir. Kendisini Allah'ın kulu olarak bu dünyada kabul edenlerin topluluğu demektir.
Evet.
Binaenaleyh ümmet eğer kabullendiğimiz bir şeyse ki başka türlü mümin olmamız mümkün değil. Yani ya mümindir insan ya değildir.
Evet.
Müminse ümmettendir. Ümmetse eğer bu büyük çatımız bizim Allah'ın kulu olmakla şeref bulduğumuz çatıdır. Binaenaleyh ümmeti Muhammed eğer hayatını, yaşam tarzını, ilişkilerini, reflekslerini, tepkilerini ne yapacaksa ümmeti Muhammed beşeri şartlarda yapıyorsa, ırkını öne çıkarıyorsa, maddi menfaatini öne çıkarıyorsa, nefsani duygularını öne çıkarıyorsa, şeytana ayak bağı olmasına fırsat verecek işler, fırsatlar tanıyorsa eğer, bu ümmeti Muhammed'in adı var, kendi yok demektir.
Evet.
Halbuki adı da olan, kendi de olan bir ümmet olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman ümmeti Muhammed, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı gibi, ümmeti Muhammed olduğu için bir gece veya bir ay içerisinde göklere yükselip uzayda kaybolup gitmeyecek. Her mümin doğduğundan öldüğüne kadar bu ümmette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hıra'da ilk ayet indiği andan son insan ruhunu Rabbine teslim edinceye kadar ki o ne kadar zamansa artık, o zaman içerisinde hem fertler olarak biz 70-80 senelik zaman içerisinde, hem bu ümmete Allah ne kadar hayat biçtiyse o zaman içerisinde, ümmet olmak bir mücadelenin içinde olmak olacak. Nefsimizle,
evet,
şeytanla, bu ümmetten olmayanlarla,
evet,
bu ümmeti yok etmek isteyenlerle, hayatın getirdiği zorluklarla her türlü mücadele içinde ol. Tıpkı nasıl bir Müslüman Ramazan'da oruç tutuyor, oruç tutma mücadelesi veriyor. Açlık,
evet,
susuzluk ve şehvete karşı. Sabah namazına kalkma mücadelesi veriyor. Kazandığı maldan zekat vermeyi bir direnç olarak, mücadele olarak yapıyor. Ümmet de bu mücadeleyi yapmadan ümmet olamaz. Yani miraca çıkar gibi Muhammed Aleyhisselam ümmeti olup göklere yükselmeyeceğiz biz. Sürekli ümmet olmamamız için karşımıza barikatlar kurulacak ve biz ümmet olarak kıyamete kadar bu ümmetlik payesini kaybetmemek için uğraşacağız. Yani bu bir kazanç bizim için.
Bir gayret gerekiyor. Ümmet olmak.
Himmet. Bu gayret keşke.
Evet.
Keşke bir dağa çekilip tesbih çekmekten ibaret olsa.
Keşke yetse o diyorsun.
Keşke yetse. Yettiği zamanları oldu insanların.
Evet, evet.
Keşke o yetse. Çünkü neden? Harun Reşid'in orduları gittiği yeri fetih sağlıyor zaten. İn yok, cin yok karşında oturuyorsun. Sen de dağda tesbihini çekebiliyorsun. Şimdi Harun Reşid'in orduları yok. Her yer öbür tarafın ordularıyla sesli, sessiz, kablolu, kablosuz işgal ediyorlar. Dolayısıyla çekilebileceğin bir dağ kalmadı bu dünyada. Keşke bu evimizde oturup eşimizle Kur'an okuyup teheccüde kalkıp günümüzü, gecemizi kul olarak geçirmekle bitirebileceğimiz bir iş olsa. Keşke bu sadece dükkan açıp helal kazanıp işte örs üzerinde demir dövüp akşam da çocuklarımıza rızkımızı getirmekle geçiştirebileceğimiz bitecek bir görev olsa. Hayır. Ümmeti Muhammed insanlığın kan kemik her tarafına karıştı artık. Yani Arap Yarımadası'nda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yönettiği, Ömer radıyallahu anh'ın yönettiği bir Arapların hakim olduğu bir devlet değil İslam artık, ümmeti Muhammed. Kutuptan kutuba dünyanın bütün ekseninde ümmeti Muhammed her yerde var.
Evet.
Almanya'da var, Amerika'da var, Çin'de var, Afrika'da var, hilafet toprağında var, Türkiye'de var, Mekke'de var, her yerde varız. Ticarette varız, siyasette varız, ziraatte varız, seyahatte varız. Yani hayat nerede varsa ümmeti Muhammed orada var. Dolayısıyla biz Arap Yarımadası'nda işte müşrikler Mekke'den toplanıp gelip Medine'yi kuşattıkları zaman gibi bir tasavvur içinde olamayız. Yani biz hayatın bütün alanlarında, yani mesela diyelim ki bir devletin vatandaşını düzene koyduğu şu bakanlık bu bakanlık diye hayat neyle yönlendirilmişse ümmeti Muhammed olarak biz oradayız artık. Dolayısıyla 500 sene önceki, 1000 sene önceki ümmeti Muhammed değiliz. Havaya karıştık, suya karıştık, toprakta tohum olduk. Bizim işimiz çok zor. Bugünün alimi, bugünün Ahmet Taş getireni ümmeti Muhammed'e önderlik yapan mütefekkir şahsiyeti, bugünün şairi olacak Necip Fazıl'ı, bugünün şeyh efendisi, bugünün ümmeti Muhammed'in içinden yetişip siyaset yapan adamı, kendisini Harun Reşit'e kıyas edemez. Ömer bin Hattab'a da kıyas edemez. Bedir ashabından onlarca insanın istişare edeceği bir kadrosu olan Ömer bin Hattab'la, menfaati olmadıkça sana fikir danışmanlığı bile yapmayan arkadaşlarınla yaşadığım bir ortamda siyaset aynı mı canım?
Evet. Yani hocam, gene de şöyle bir şey. Yani ümmet kavramı peygamberimiz zamanında doğmuş olan bir kavram. Ümmeti Muhammed'de.
Hira'da doğduk.
Hira'da. Şimdi yani oradan mesela bugünün diyelim Amerika'sında bulunup da ben Müslümanım, benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa'dır, sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyen insana taşınacak bir bilinç olmalı, değil mi? Yani
şüphesiz.
Nasıl bir şeydi? Oradan isterseniz biraz, yani peygamberimizin inşa ettiği ümmet, o çekirdek ümmet, onun şeyi neydi? Yani gönül kıvamı, ilişkisi, peygamberimizle aidiyeti, ümmeti onlar nasıl anlamışlardı? Yani bir Bilal ile Ebu Bekir radıyallahu anhüma, bunların mesela farklı etnik aidiyetlerden gelmiş insanlar olarak nasıl bir ümmet şuuru?
Müslüman ümmettiler hocam.
Evet.
Müslüman.
Evet.
Müslüman ne demek? Kendisini teslim etmiş insan demek. Kabilesini, akrabasını, çoluk çocuğunu bırakmış, bana yeni kimlik verin demiş.
Evet.
Kim, ümmeti Muhammed'den olmak demek, ümmet kimliği almak demek. Bu da nedir? Allah'ın kulu, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti, kendisi gibi herkesle kardeş. Yeni kardeş. İnnemel müminune ihvetun prensibi bu.
Evet.
Bütün müminler ancak ve ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey geçerli değil. Kardeş olabilirler. Burada ashab-ı kiram başta olmak üzere bu ümmetin geçmişindekiler kabilesini bıraktılar. Kimliklerini bıraktılar. Köylerini terk ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intisap ettiler.
Evet.
Biz seniniz dediler. Müslüman bu demek zaten. Kendisini evet, teslim evet. eden insan demek. Şimdi burada çok hassas bir nokta var hocam. Hani meşhur Ebu Zer olayı var ya.
Evet.
İsterseniz zikredelim bunu. Tabii. Çok iyi bir örnek olsun.
Kara kadının şimdi, oğlu diyor.
Kara kadının oğlu. Yani anası siyahın çocuğu.
Evet.
Çünkü bu zenci. Yani evet, zenci evet. diyorsun. Hı. Zenci demek. Efendimiz'e intikal edince ne buyuruyor Efendimiz? Sen hala damarlarında cahiliye bulunan bir adamsın diyor.
Evet.
Cahiliye bulunan bir. Cahiliye küfür demek.
Ya.
İslam dışı olmak demek. Kafirsin demiyor, ama buna dikkat edelim.
Tabii.
Kafirsin demiyor.
Demiyor.
Ama bir mikrop var damarlarda. Hala damarlarında senin cahiliye kanı var diyor.
Evet.
Temizlenmen gerekiyor anlamı. O da temizlendi mi? Elhak temizlendi tabii, ayrı bir konu.
Evet.
Elhamdülillah. Fakat burada sorun ne? Ebu Zer gelip ben işte Gıfar kabilesindendim ama artık Müslümanım. Yani kendimi Allah'a teslim ettim. Peygamberime teslim ettim demişti. Öbür insanı rengine göre değerlendirince teslimiyette bu kargoda bir sorun çıktı, ortaya çıktı.
Evet.
Yani sen teslim oldum demiştin.
Demiştim
Müslümandım ama. Demiştin. Demek ki Müslümanlıkta sorun var. Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz etti. Sonra ashab-ı kiramdan olduğu için özür diledi, helallik aldı, Bilal onu bağışladı. Teslimiyet sonra yani kargodaki eksiklik giderildi.
Evet. Başını yere koyuyor.
Yere koyuyor, bas ayağını, dersi alsın evet. nefsim diyor.
Evet, evet.
Demek ki ümmeti Muhammed coğrafi bağların, nefsani ihtirasların, kan bağıyla gelen ilişkilerin paketlenip bir kenara konduğu, Allah ve peygamberi ile ilişkinin öne çıkarıldığı birliğin adıdır.
Şöyle bir şey de üzerinde düşünülmeli mi hocam? Yani o gün mesela bir ümmet olma sürecinin önündeki engeller nelerdi? Resulullah Efendimiz nasıl zihni anlamda, insan ilişkileri anlamda engelleri aşarak, yani belki o günlerden bugünlere bir şeyler taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Yani o gün de problemler, mesela Ebu Zer'le Bilal-i Habeşi arasındaki şey bir problemdir. Buna benzer başka neler
şimdi hocam
söz edilebilir?
Çok fazla bugüne gelecek kalem yok o günden. Evet. Beşi geçemeyiz.
Evet.
En büyük sorun yöresellik, yani kabilecilik.
Evet.
Mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim? Onlar, babalarımızın dinini mi bize bıraktıracaksın?
Hı-hı.
Yani o daracık kabile kültürü bir. Maddi menfaatler iki. Çok az da olsa nefsani arzular. Yani mesela Ebu Cehil oğluna ne diyor? Tamam Muhammed doğru söylüyor ama bizim sülaleden değil diyor.
Evet.
Biz ağa çocuğuyuz diyor. Bizden gelseydi diyor. Bunları abartam, daha 4-5-6 yapmakta.
Kabile ilişkilerinde mesela kabile, Evs ile Hazreç arasındaki.
Ama onlar ne yaptılar? İslam geldi, birleştirdi onları.
Yani sonra ama şey çıkıyor. Hani
fitne
o
tekrar
fitne,
hareket.
Evet.
Çünkü kökten kaldırmadı.
Evet.
Üzerini kamuflaj etti. Şeytan kaldırıp verdiği eskiyi göstermek istedi tekrar.
Evet.
Ama Allah'tan korktukları için tekrar kapattılar.
Evet.
Burada çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ne buyuruyor? Tekrar onlara dönmenizden korkuyorum. Birbirinizin kafanızı
vurmasından.
Çünkü bunun ebediyen ne diyor? Şeytan putlara dönmenizden umut kesti artık diyor.
Evet.
Ama aranızda birbirinizle savaşarak, kavga ederek birbirinizin boynunu vurmanızdan hala umut vardır şeytan.
Evet.
Yani olur olur buna dönebilirsiniz diye korktu Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun bir belki mucizesi yani. Çünkü çok ondan çok yakın sonra bu
evet,
olaylar
evet.
zuhur etti. Şimdi hocam o gün bir Mekkeli, Taifli, Medineli veya filan yerden gelen, Bahreyn'den gelen birisinin İslam'ın ümmet çatısı altına girmesi için önüne çıkacak engeller 3'tü, 5'ti, 10 olması mümkün değil. Ne kadar ayrıntıya girersek girelim. Bir defa yani kabilemi terk ettim, hicret ettim dediğimi kurtuluyordu.
Evet.
Bir defa kabilesinden 50 kilometre öteye gittim, onunla iletişim kesiliyordu zaten.
Evet.
Şimdi insanların yemek menülerini bile cep telefonundan seçtikleri bir zamanın insanlarıyız biz.
Evet.
Bizim imtihanımız asla ve kata onların imtihanı gibi değil. Bizim ümmet olmamız, ümmetliğin hakkını verip yerine getirmemiz, yani bu heyecanı taşımamız ashab-ı kiramdan çok farklı hocam. Çok barikat var önümüzde bizim.
Evet.
Çok
evet.
Barikat var. Yani ashab-ı kiramdan biri kabileciliğinden kurtuluyordu. Ashab-ı kiram geliyordu, onu bağrına basıyordu. Şimdi kabilecilikten kurtuluyorsun, başka bir sorun çıkıyor. Yani zaten kabilede çok kalmadı. Etnik yapı belli birkaç grupta kaldı. Böyle sorun oluşturmak için ayakta tutulan bir ateş gibi tutuluyor. Bizim daha çok nefsi ihtiraslarımız ashab-ı kiramın kabile hırsından daha öne çıktı. Onlar da ben nefsi ihtirasların daha az olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Mesela Ebu Cehil ağalıktan veya dedelerinin kültürünü bırakmaktan çekindi. Bizde ondan ziyade nefsi ihtiraslar var. Maddi arzularımız,
evet.
İşte şehevi tatminliğimiz vesaire. Yani biz ümmeti Muhammed olmayı kendi bireysel hatalarımızdan dolayı beceremiyoruz. Bir. İkincisi, ben şunu özellikle bir yani muhalefet etmek olarak değil de düşündüğüm bir şey olarak zikrediyorum. Şimdi bizde şöyle bir şey var. İbn-i Selül var bir tane münafık. O karıştırdı hep.
Evet.
İbn-i Selül melun karıştırdı. Evet, İbn-i Selül var.
Vardır.
Var. Ama bu yedi başlı bir yılan değil.
Evet.
Yahudi dönmesi bir münafık. Büyük bir fitne, fesat merkezi ama yani
sonuçta her insanın da bir
her insanın da İbn-i Selül gibi olabilir yani veya şuuru olması lazım. Sen neredeydin sorarlar insana.
Tabii.
Yani ashab-ı kiramı da mı tuzağa düşürdü?
Evet.
Ashab-ı kiramı da mı tuzağa düşürdü?
Evet.
Yani Osman radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de Peygamber aleyhisselamın yanı başında şehit edilirken İbn-i Selül başlattı bu ateşi diyelim.
Evet.
Medine'de yoktu o ama. Neredeydiler? Evet. Bütünü 50-60 kişi gelmişlerdi. Binlerce insanın ortasında. Yani bir tür dış güçler diyelim İbn-i Selül'e. O zamanki dış güçler. Ya da içimizdeki
dış güçlerin fitnesi.
İçimizdeki dış güçlerin uzantısı diyelim.
Evet.
Yani o zaman ilk neslin ümmeti Muhammed olmasındaki dış güçler dediğimiz bu İbn-i Selül'le özetlenen dış güçlerin etki oranı herhalde %20'yi geçmiyordur hocam.
Evet.
Bence kabilecilik, kabile ırkı %60'ların üstündedir.
Evet.
Şimdi ise benim kanaatim, yani bunu bir aykırılık için söylemiyorum.
Evet,
böyle bir geniş düşünmeye çalışıyorum.
Tabii.
Korkarım hocam, ibadetlerimize, şeriatımızı öğrendiğimiz derslerimize varıncaya kadar dış güçlerin veya onların uzantılarının oranı %50'lerin çok üstüne çıkmıştır. Münferit olarak ümmet olamayacağımıza, teknolojisinden, ahlakından, şehirleşmesine kadar kendimiz bir şey yapamayacağımıza inandırıldık gibi oluyor hocam.
Evet.
Yani kültürümüzü bile...
Mağlubiyet psikolojisi.
Böyle de diyebiliriz. Yani
evet.
Güçlünün önünde biz yokuz.
Hı-hı.
Olmamızda mümkün değil gibi bir hissiyattan dolayı neredeyse... Ya yani olmadı henüz elhamdülillah ama... Ya büyük camilerin imamları da İngilizlerden olsa bari. Daha iyi kıldırırlar. Avrupalı çünkü.
Evet.
Değesi mi gelecek insanların diye düşünüyorum.
Evet.
Çünkü bir şirkete Avrupalı bir müdür getirdi mi daha iyi idare ediyor. Camide de herhalde iyi namaz kıldırır İngiliz olsa. Hocam buna hiç gülmememiz gerekiyor.
Evet.
Avrupa'da birisi Müslüman oluyor. Adam bir kitap yazmaya görsün. İmam Gazali'den kıymetli hale geliyor.
Kıymetli hale geliyor.
Adamın hatta çok dikkatimi çekiyor. Bir zat var. Allah rahmet etsin. Müslüman olmuş. Efendimizle ilgili kitaplar yazmış. Hoşuma gidiyor yani. Adam Gerçekten güzel. Hocam adamın ismi değişmiş, Muhammed olmuş, onu bile yazmıyorlar. Eski adamın benim ismim değil dediği ismiyle yazıyorlar kitabı, evet. Türkçe'ye.
Neden? Daha, kitap daha afili oluyor yani.
Ben afileyi anlamadım hocam. Yani,
daha yakışıklı, daha
yakışıklı oluyor.
Alımlı öyle.
Hocam bahsettiğim fitne bu fitne işte.
Evet.
Yani ümmet olmamızın önünde yabancıya hayranlığımız,
evet,
o zamankinden çok daha fazla. Evet, o zaman da ümmetliğin önünde fitne vardı, engeller vardı, barikat vardı. Şimdi de barikat var, engel var. Ama çapları ve renkleri değişik durumda. Biz şu anda çok fazla dışarının etkisindeyiz. İç dinamiklerimizi eziyoruz. O zaman iç dinamikler daha güçlüydü. Kendi fitneleri, kendi hareketleri yüzünden Müslümanlar olmadıysa olamadılar ama yine de ümmet olma şuğuru bizimle ölçülemeyecek kadar yüksekti, yoksa bugüne gelmezdi İslam.
Tabii ki.
Yani
tabii.
O zamanki sorun bölümü %5'lerde diyelim misal, evet, olarak.
Evet.
Şimdi %70'lere, %80'lere, evet, çıktı.
Hocam sohbete devam edeceğiz. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programı çerçevesinde sohbet ediyoruz Nurettin Yıldız hocamla. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla ümmet üzerine konuşuyoruz. Hocam peygamberimiz dönemindeki problemleri sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman ümmet oluşun önündeki engeller ve onların nasıl aşıldığını değerlendirdik. Bugünkü problemlerimize temas etmeye çalıştık. Şöyle bir soruyla devam edelim isterseniz hocam. Bir ümmet bilinci gerekli mi Müslümanlarda? Yani böyle bir şuur diriliğine ihtiyaç var mı? Yoksa her Müslüman kendi gettosunda, kendi kantonunda, kendi özel alanında olsa bunun bir mahzuru var mı? Neden ya da ümmet diye bir hadise Müslümanın gündemine girmiştir, geçmişte, bugün olmalı mı bu? Buna biraz temas edelim. Yani sade Müslümanlar var. Yani ben Müslümanım aidiyeti taşıyan ama ümmet kavramı da henüz gündemine girmemiş insanlarımız da var. Yani onlara da bir anlamda bir değerlendirme imkanı sunmuş olsak.
Şimdi ben öğle namazı kılacağım.
Evet.
Buradan çıkıp namaza gideceğim inşallah. Camide namaz kılıyorum.
Evet.
Namazım tamam mı? Tamam. Bir sıkıntı yok.
Amin.
Neden? Allah-u Teala'nın emrettiği namazı cami denen yerde kıldım. Fakat bu cami benim Kabe'm değil. Kabe'me yönelmiş bir mabet bu.
Evet.
Eğer ben camiyi Kabe yerine koyarsam, budur, bunun etrafında dönülüyor dersem, camim şirk yuvası olur o zaman.
Evet.
Kabe'ye yönelmiş, mihrabı Kabe'ye çevrilmiş yerdeki namazım camide kılınmış bir namazdır.
Evet.
Aslı Kabe olacak, dünyanın her yerinde de camiler olacak.
Evet.
Şimdi ben Müslümanım, namazım, orucum, haccım, Kur'an'ım vesairem, ama ümmetimin bir parçası olacağım.
Evet.
Yoksa o zaman her 100 kişiden bir ümmet çıkar, her 1000 kişiden bir yöre çıkar. Kainat ümmeti olmayız biz.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam'ın aleyhissalatü vesselam eğitim sisteminden yetişmiş milyonlarca farklı klik adı oluruz biz o zaman.
Evet.
Allah böyle istemiyor. Kur'an'ımızın ifadesi çok açık. Ümmetüküm ümmeten vahide.
Evet.
Tek bir ümmet istiyorum Allah. Çok net bir ifade bu.
Evet.
Tek bir ümmet istiyor. Tek bir ümmet. Zaten hocam eğer biz kazandıklarımızı getirip evde birleştirmeyeceksek nasıl aile bütçesi oluşturup ayakta duracağız? O zaman altı nüfuslu bir ailede herkes getirip evin ortak bütçesine yatırım yapmıyorsa bu aile olmuyor ki.
Evet.
Otel gibi kalıyor. otel gibi olmayan bir ev için herkes bu evin bütçesine katkı yapsın deniyor. Ümmeti Muhammed de budur. Hepimiz namazımız, orucumuz, zekatımız, siyasetimiz, köyümüz, tarlalarımız, ama ümmeti Muhammed bizim ana çatımız. Haccımızı yapıp bunu çatımızı simgeleyeceğiz. Zekatlarımızı ümmet için kullanacağız. Kurbanlarımızı yeri gelecek ümmet için kullanacağız. Yani bireysel olarak İslam yaşayacağız ama yönümüz, aklımızın bağlı olduğu yer ümmeti Muhammed olacak. Öbür türlü aslı İslam'dan kaynaklanmış ama şimdi ne olduğu belli olmayan milyonlarca fırka, mezhep haline geliriz.
Hocam şunu da soralım. Neden yani böyle bir zaruret olsun, gereklilik olsun? Yani tek tek de Müslüman olunur ya da grup grup da Müslüman olunur sorusu da sorulabilecek bir soru. Yani ümmeti Muhammed bütünlüğü, yani bütün Müslümanları bir tek bilinçte, şuurda buluşma zarureti, yani neye
tek cevabımız var bunu hocam. Kendisine iman edenleri bir arada tutamayan bir peygamber mi peygamberimiz olacak?
Evet.
İman edenlerini bir arada tutamıyor. Sadece iman aşısı yapıyor, ondan kaçıyor herkes.
Evet.
Peygamberimizin özelliği kıyamet günü dirildiğinde etrafındakilerle dirilecek.
Evet.
Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeyim kıyamet günü diyor.
Evet.
Dünyada birleştirememiş, bir arada tutamamış bir peygamber kıyamet günü bir arada tutacak. Eğer biz cenazelerimizde dua ederken ya Rabbi Havz-ı Kevser'de buluştur işte, evet, diyorsak dünyada da deniz kenarında buluşmamız lazım ki orada Havz-ı Kevser'de buluşabilelim.
Yani evet.
Sahillerde, deniz kenarlarında hiçbir arada durma, herkes müstakil villasında dursun.
Evet.
Ama cennette hep Havz-ı Kevser'de, çünkü garanti yok oradaki emlak işlerinde bari temenni. Yani
evet.
İdeal olarak bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunamıyor olmak ondan bir şey almadığımızı gösterir.
Evet.
Etrafında tutamayan bir peygamber
mi? Bir merkez var. Yani o merkez.
İman gökyüzünün hücrelerine dağılmış bir şey değildir.
Evet.
Mıknatıs gibi kendinde tutuyor olması lazım efendim. Mesela şu radyo konuşmalarımız frekans zerrecikler olarak dağılıyor. Radyosu olan çekip alıyor. Evet. Dinliyor diyelim. Efendimiz öyle değil ama uzaya ses veriyor. Uzaydan insanlar alıyor, çekilip dağda yaşıyorlar. Öyle değil. Etrafına topluyor. Bana geleceksiniz diyor Efendimiz. Müslümanlık budur hocam. Aksi takdirde eğer bu olmazsa, yani peygamberimizin, evet, yanında olmazsa
da konuşalım.
Ne olur? Namaz, oruç diye başlar İslam şahısta. 5 seneyi bulmaz, kendi kendine yeni bir din olarak çıkar.
Her fert de ayrı bir din gibi ayrı.
İslam'ın milyonlarcası olur.
Evet.
Çünkü kontrol noktasından çıktı mı, yörüngesi bozuldu mu, yani yörüngenin dışında kaldı mı bir insan, bir grup, bir ırk, bir kitle, neyse artık kaldı mı, dinlerini kendilerine benzetirler.
Evet.
Bu nedenle ne diyor Efendimiz? Ben ve benim ashabımın bulunduğu yörüngede bulunanlar sadece diyor.
Evet, evet.
Bedensel olarak değilse bile düşünce, tefekkür tarzı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yörüngesinde bulunmak gerekiyor. Medine'de yaşamak anlamında değil bu.
Yani ümmet olmak bir anlamda o yörüngenin,
o yörüngede bulunmak.
Bulunmak anlamında.
Yoksa herkesin adının, evet, ismi mesela İngilizce isim olmasın, hep Arapça olsun isimlerimiz diye bir şey yok. Bu, evet, manada değil. Yörüngemiz bizim olsun. Kulluğumuz, iman esaslarımız, ibadet şekillerimiz, insani ilişkilerimiz Peygamber Efendimiz'e göre ayarlansın. İster kutupta yaşa, ister merihte yaşa, ister 7 kat dibinde yaşa dünyanın. Nerede yaşarsan yaşa o zaman.
Evet.
Mühim olan o değil. Mühim olan insani ilişkilerimizi, kardeşliğimizi vesaire neyse, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Bilal radıyallahu anh'la olan standardına taşıdın mı? Namazı da Kabe'ye dönüp kıldın mı? Öğleyi 4 rekat, sabaha 2 rekat kıldın mı? Zekat vakti gelince zekatı verdin mi? Müslümanlık budur. Ümmeti Muhammed budur. Haccı da zaten gidip Kabe'nin etrafında yapıyorsun. Bir de Arakan'da bir sorun olduğunda önce insan olarak yüreğin cız ediyor senin. Oradaki mümin kardeşin ise bu sorunu yaşayan ikinci cız ediyorsa tamam müminsin, ümmeti Muhammed'densin.
Yani ben bu ümmeti Muhammed'den olma ve bu yüreği cız etme işiyle de alakalı değil mi hocam?
Evet, yani refleksi olmayan yani, beraberlik ne işe yarayacak?
Sadece peygamberimize bağlılık yani o yörünge hassasiyeti bir ama onunla beraber
pratik.
Evet, pratikte böyle ümmet olmanın böyle bir başka Müslümanın sorumluluğunu hissetme boyutu da
elbette. Evet. Elbette. Yani kardeşliğimizi bizim bir aynada yansıtmamız lazım. Sadece sadakayı fıtra vererek kardeşliğimizi ispat edemeyiz. Burada en büyük kardeşliğimizi yansıtacağımız şey mümin varken mümin olmayanla bir arada olmamaktır. Bu çok önemli.
Ne demek bu hocam?
Yani tercihimiz hep müminden yana olacak. Evet. Oy verirken, ticaret yaparken, ziraat yaparken, sosyal ilişki içerisindeyken, aile kurarken hep müminden yanayız biz. Mümin varken başkasıyla evet başkasıyla da ilişkimiz olur. Ne gibi? Abdest alacaktım ama su yokken teyemmüme geçiyorum.
Evet.
Ticaretimi müminle yapmam lazım. Bulamadım bu alanda ticaret yapacak mümin, ondan sonra öbürüne geçiyorum teyemmüm gibi. Müminden yana tavır koymak her şeyde.
Evet.
Ümmeti Muhammed'den olmanın 1, 2, 3, 5, 10 hiç vazgeçilmez şartı bu. Ümmeti Muhammed'den yana tavır koyacaksın.
Evet.
Müminlerden yana tavır koyacaksın. 2, müminlerden yana tavır koyduğun gibi müminlere külfetin olmayacak.
Evet.
Mümine külfetin olmayacak. Yani ümmetine yük katan değil, yük
taşıyan,
alan,
yük
alan biri olacaksın.
Yükü paylaşan.
Yani ümmetine dert vermeyeceksin sen.
Derdi paylaşacaksın, azaltacaksın.
Senin bulunman ümmetin bir derdinin azalması anlamına gelecek. Mahallende, evinde, yörende, dünya coğrafyasında her yerde. 3, ümmeti Muhammed'e zararın da olmayacak. Burası işte asıl bugün konuşmamız gereken nokta. Filanca kimse, filanca grup, filanca yerde medrese kurmuşlar. Veya bir koloni kurmuşlar ne demekse. Yahut da işte bir dernek kurmuşlar. Bu yaptıkları iş dünya medyasına mal olmuş. Ve bugün İslam'a orta yerden bakan milyarlarca insan var. Yani İslam'ı bir tarihi eser gibi bir şey görüyorlar.
Orta yerden bakan dediğimizde.
Yani ne düşmanı, İslam'ın düşmanı var belli bir kesim.
Evet.
Üst kadrolar.
Ama bilgisi yok.
Onu irdelemiyoruz neden düşman. Ama evet. Dünyanın büyük kesimi İslam diye bir şey biliyor musun? Biliyorum. Ne bu? Orta Doğu'nun dini.
Evet.
Böyle bir. Biz nasıl Konfüçyüs, Monfüçyüs diyoruz mesela.
Evet,
varmış
evet.
Böyle bir şey. O da öyle bakıyor.
Bakıyor.
Ama küçük bir kıvılcım Allah'ın izniyle onun hidayeti olacak ve İslam'a gelecek diyor mu? Çünkü ortada olması çok önemli.
Evet. Evet.
Düşmanı çekmek çok zor.
Doğru.
Düşmanı bu tarafa alamıyorum. Ortada olan bir kesim ki milyarlar onlar.
Evet.
Dünyanın büyük bölümü onlar.
Evet.
Mesela geçen gün YouTube'da bir film izledim. Yaşlı bir Amerikalı istasyonlarda dolaşıp bu dedeyle bir dakika görüşür müsün diyor. Kadınlar da buyur ne diyeceksin diyorlar. Bak diyor benim senden hiçbir menfaatim yok diyor. Böyle tercümesini Arapçadan izledim. Benim senden hiçbir menfaatim yok diyor. Görüyorsun halimi diyor. Senden para da istemeyeceğim. Ama senin cennete gitmeni istiyorum diyor. Ya bir kadın da amca niye benden böyle şeyler istiyorsun filan diyor. Ben diyor cennete gideceğimi umuyorum. Senin de cennete gitmeni istiyorum diyor. Böyle 10 dakika konuşuyor. Baktım konuştuğunu ağlatıyor.
Evet.
Gel istersen Müslüman ol diyor. Böyle 50 kişiden bir kişi filan olur amca diyormuş ona.
Hı-hı.
Ya bir kişiye cennet vaat ediyor
tabii,
Allah. Yani
tabii.
Bir kişinin hidayetine vesile olmak bütün dünyayı yeniden kurmaktan daha önemli Allah
evet,
katında.
Evet.
Şimdi milyonlarca insan belki milyarlarca insan orta çizgide duruyordu.
Evet.
Ben Türkiye'de bir eylem yaptım. Bu eylem bütün dünyaya mal oldu. 10-15 tane heyecanlı genç Allahu Ekber, Allah razı olsun iyi yaptın abi filan dediler bana.
Ama
bu ortada duran milyarlarca insan orta çizgiden biraz geri gittiler. Aa bu böyle değilmiş. İslam tehlikeliymiş dediler. İslam'a yük koydum.
Evet.
Başına dert oldum İslam'ın. Halbuki ümmeti Muhammed'e ben su vermeliydim. Suyunu emmemeliydim.
Evet.
Bu sebeple ümmeti Muhammed'den olmak sadece namazları aynı kılmak değil. Ümmete bir ilave yapmak, katkı yapmak, ümmete heyecan, enerji ne vereceksen, ne verebiliyorsan, Allah seni ne için yarattıysa vermek ve ümmete zarar vermemek. Ümmete zarar
vermemek.
Ümmete zarar verme. Ümmete zarar verdikten sonra sen sorunlu aile çocuğusun. Ailenin yaramaz çocuğusun. Evet, baba seni evlatlıktan atamaz.
Evet. Çünkü
baba çocuğunu atamaz evlatlıktan. Ama sen yaramaz çocuksun o zaman. Bu sebeple ümmetten olmak bir bedel istiyor. Bu bedel de en azından hiçbir şey yapamıyorsan otur oturduğun yerde tarzında olması gerekiyor ki bu tembelin işi. Yani muhakkak Allah her birimizi bir şey yapmak için yaratmıştır. Bir hiçbir iş yapamayan birisi gidip bir mahalle mescidinin avlusunu süpürse o da ümmetime hizmet. Hiçbir şey yapamayan onu yapar, evet, yapabilir. Evet, evet. Yapmalıdır en azından. Hiçbir şey yapamayana ne tarif ediyor efendim? Git bir hastayı ziyaret et, moral ver.
Tebessüm et diyor.
Mümine tebessüm et yolda.
Evet.
Evinden huzursuz çıkan adam, ya Allah razı olsun bir karşılaştık bir müminle deyiversin.
Selam veriyorsun mesela.
Yani yapılacak çok işimiz var.
Evet.
Yapılacak işlerimizin her biri değerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi çok dikkatimi çekiyor hocam. İman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor.
Evet.
Çok mühim bir kural. Bunu
evet,
biliyoruz.
Tabii.
Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Evet. Allahu Ekber. Yani iman Allah'la aramdaki bağ benim. Ahmet abiyi seversem ancak bu iman gerçekleşecek diyor. Bunu hocam nasıl biz oturup defalarca evde düşünmeyiz ya?
Sadece bunu hayata geçirsek.
Sadece bunu
ümmet
hayata
olarak,
geçirsek.
Değil mi?
Yani ben Ahmet abiyle oturdum, içimde ona nefret var, onun bana soğukluğu var, imanımız riske girdi bu sefer.
Bundan tedirgin.
Yani imanımın riske girmesi, cennetimin riske girmesi demek.
Ya.
Bunu da anladık diyelim, selam verin bu iş düzelsin diyor.
Evet,
tamam selam abi başına. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm değil işte bu.
Evet.
Biz öyle selamun aleyküm diyoruz.
Dil ucuyla.
Dil ucuyla da desek sonunda bu kalbin ucuna kadar dayanıyor demek ki.
Evet.
Yani bir selamını Efendimizin yaysak bu hadis sahih hadis-i şeriftir.
Tabii, tabii.
Yani en köklü dini bilgilerden bir tanesi bu. Selamun aleyküm. Şöyle bir insan bağrını açar.
Yüreğinden geldiği hissedilecek.
Hissedilecek bir selam. Belki de 20 sene sonra bizim aramızdaki derin ilişkilerin temeli olacak, fark edemeyeceğiz bunu.
Selam vermiyoruz hocam. Yani
önemini
yani,
de anlamıyoruz İslam, herhalde. Önemini de anlamıyoruz.
Yani İslam toplumları olarak, yani ümmet olarak selam vermiyoruz ki bunca can gidiyor yani.
Yani selam vermiyoruz ama birbirimize kurşun veriyoruz. Yeri geldiğinde kurşun ve
selamsızlıktan belki de.
Tek başına
kurşuna geliyoruz.
Elbette selam bu işlerin tamamen düzelmesi gibi bir sonuç belki getirmiyordu ama selam veremeyen başka işi de yapamıyor demek.
Yani o bir sembol.
Bir sembol yani.
Selam verememek, selamın sabahın kesildiği bir ilişkiler dünyası yani.
Evet.
Onun arasına artık her şey giriyor.
Ondan sonra ne girdiğini
silah
kontrol edemiyoruz.
Kan giriyor, evet. Her şey giriyor.
Ümmetten olmanın bir bedeli olacağını. Bu sadece hacca gidenlere, oradaki mümin kardeşlere selam söyle demeyle olmayacağını.
Evet, evet.
Bir örnek daha zikredeceğim hocam. Bir hacı ziyaretine gittik. Bir mühendis arkadaş haçtan gelmiş. Onun mühendis arkadaşları da gelmişler. Biz de evinde oturduk. Tebrik ettim. Böyle namaza başlamasına Allah beni vesile etmişti de hacca gidince de dedim ki ben tebriğe gideyim. Yoksa hacılara gidemiyorum, vakit yetmiyor.
Evet.
Oturduk, konuştuk. Oradaki daha önce hacca gidenlerden biri dedi ki, ya dedi şey filanca bey, ben gittiğimde dedi, o dedi Nijeryalılar var ya dedi, minare gibi adamlar dedi. Yahu dedi, adamların gölgesinde tavaf edilmiyor be dedi. Şu Amerika'da dedi, karayollarının bir bölümüne tırları sokmuyorlarmış. Onları da hacca dedi, tavafın bir bölümünden sokmaları lazım filan dedi.
Evet.
O hacı kardeşimiz de, ya hakikaten benim de dikkatimi çekti dedi. Malezyalılar, bücür adamlar, o Nijeryalılar, kocaman adamlar, aynı yerde tavaf yapıyoruz filan. Orada başka bir mühendis arkadaş, esasen benim söylemem uygun düşecek bir söz söyledi. Dedi ki arkadaşlar dedi, Allah'ınızı seviyorsanız bu cümleyi tamamlamayın dedi.
Ne güzel, ne güzel.
Bu konuşma Nijeryalı, Malezyalı sen değil, Kabe'miz, tavafımız ve haccımızı zedeliyor, Allah'tan korkun dedi.
Evet.
Ayağına basıldıysa da helal et gitsin kardeşim dedi. Hani senin ayağında ağrı görmedik biz dedi.
Evet.
Ya dedi işte sembolik anlatıyoruz kabalıklarını. Anlatma kardeşim dedi.
Evet.
Herkes anlata anlata dedi. Zaten dedi biz nihayetinde dedi haçtan bile korkar hale geldik dedi.
Evet.
İnsanlar dedi buradan dedi Çin'e, Türkistan'a falan gidiyorlar dedi. Helalleşmiyorlar dedi. Orada öldürülme ihtimalleri yüksek olduğu halde. Hong Kong'a giden helalleşmiyor. Gece sokağa çıkan öldürüyorlar Hong Kong'da dedi. Hacca 15 günlüğüne giden bile sanki ölecekmiş gibi orada helalleşiyor dedi. Hep bu anlattıklarınız yüzünden böyle oldu dedi. Hocam çok etkilendim bundan.
Evet.
Hakikaten doğru, doğru ama. Doğru. Dikkat ediyor musun? 10 günlük uçak gezisine gidiyorsun hacca. Helalleşmeden aman Allah'ım sanki bir daha geri gelmeyecek. Bir sürü ölümcül olayların olduğu, mesela Afrika'ya insanın kaçırıldığı yere giderken helalleşmiyor kimse.
Evet,
doğru. O geri gelecek çünkü hacca giden ölüyor. Hep bu hacı efendilerin bu anlattıkları belki bir asırdan beri geldi ayağıma bastı. Orada şöyle ettiler, yok kadınları kaçırdılar bilmem ne, hacıların anlattığı böyle hayali şeyler. 3 milyon insanın içinde kaybetmiş arkadaşını, kaçırdılar onu. Hemen kaçırdılar. İşi gücü yok insanların, bunu kaçırıyorlar. İstanbul'da hiç böyle hırsızlık olayı olmuyor gibi filancanın saatini çaldılar kolundan. Ya insanın bulunduğu bir yer, ölçüsüz insanların gelip gittiği bir yer. Bu mühendis kardeşimiz o toplantıdan çıkınca adresini aldım. Evet. Seni ziyaret edeceğim dedim. Hakikaten ziyarete gittim. Onu tebrik ettim. Oturduk, güzel muhabbet ettik. O benden memnun oldu, ben ondan memnun oldum. Tebrik ettim ve dua ettim. Allah senden razı olsun dedim. Ben demek istemezdim o arkadaşın gönlü kırılmasın diye. Çünkü ben ağır kaçardım. O onun meslektaşıydı. Çok oturttu, herkes sustu. Bir 5-10 dakika sessizlik oldu evde.
Evet.
O ziyaretimizde. Bu hocam, eğer ümmettensem ben, ümmetimin bir ağırlığı var. Dedik ya, yanardağ bu ümmet. Kaynıyor. Bütün insanlığın sorunlarıyla bu ümmete geldiler. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'le başladı bu işe. Kureyş kaç kişiydiler? 5000 kişiydiler. 2000'i iman etti. Gelenekleri, kültürleri aynı. 50 sene sonra İranlılar geldiler. Ateşperestlik dahil bir sürü gelenekle geldiler. 100 sene sonra Hindistanlılar geldiler. Sufizmi getirdiler. Kendi sufizlerimi, bizdeki sufiliği değil. Kendi kültürlerini getirdiler.
Evet.
Mistisizmi getirdiler. Sonra Kafkaslılar girdiler. Haşin ve sert yapılarını getirdiler. Afrikalılar geldiler. Kendi şartlarını getirdiler. Yani hocam, Medine'de bir kova sütü vardı Efendimizin. O kova süt tertemizdi. Sonra bu kova süte binlerce kovadan ilave süt katıldı.
Ki tabii bunlar. Yani İslam böyle bir dünya, evrensel, cihan şubu.
Dini, 7 milyarın dini hocam. Tabii. Biz bu kabile
hepsi gelecekti yani.
Biz ümmeti Muhammediz. Ama bunlara dayanma şartı mümin olmanın şartı. Selam niye şart koşuluyor? Niye ortak parolamız selam? Selam ne demek? Güven.
Güven.
Güven. Allah adına güven bana demek.
Evet.
Kefilim Allah.
Senin için dua ediyorum.
Kefilim Allah.
Evet.
Ve ben senin için garantiliyim demek.
Evet.
Yani bunu siyaha gösteremiyorsun renk farkından dolayı. İranlı diye ona gösteremiyorsun. Öbürü Kafkasyalı diye beni döver diye korkuyorsun. Afrikalı ayağı kirli, Nasırlı diye gösteremiyorsun. Avrupalı çok ter kokuyor diye göstermiyorsun. Sen ümmeti Muhammed'sin. Bu cami ümmeti Muhammed'den olan herkesin namaz kıldığı yer. Kabe hepimizin etrafında döndüğü şey. La ilahe illallah dedikten sonra bütün kimlikler bitti. Tek kimliğimiz var bizim. Muhammed ümmetiyiz kimliğimiz. Yani İslam demek herkesin bindiği bir şehir trenine. Yok sadece bizim sokaktakiler binsin diye bir şey olur mu? Bu treni sen kiralamadın ki. Belediyenin treni. Vagon açtı kapılarını, hepimiz bindik. Cennete giden bu trene bütün insanlık binecek. Bütün insanlığın dini İslam. Ha sorunsuz gelsinler. Bu mümkün değil hocam. Böyle bir şey yok. Yani İslam
sorunlu gelecek ama
Ne diyor İslam'ın dinimiz? Camime gelirken ayakkabını çıkar diyor. Ama kalbindekileri çıkar demiyor. Çıkmaz onlar çünkü.
Tabii.
Kalbindekini çıkar demiyor. Ayakkabını çıkar, abdest al gel diyor. Dış yüzeysel olarak yapabiliyor. Dolayısıyla İmam Efendi ayakkabısını çıkarmayan birine kardeşim caminin dışında ayakkabını çıkar der.
Evet.
Ağzı çok sarımsak kokuyorsa ağzın sarımsak kokuyor. Yanındakini rahatsız ediyorsun der. Ama senin kalbinde %70 Allah korkusu. Sen git doldur şarj et gel mi diyecek ona.
Yani böyle bir şey yok yani.
Yok. Dolayısıyla
kalp ölçer bir şey yok.
İmam Efendi evet. Camide ayakkabı kontrolü yapabilir. Sorun beyin kontrolü yapamaz. MR evet. Çekemez kimseye. Çekerse camiyi boşaltır.
Evet.
Aynı şekilde ümmeti Muhammed'in işte Türkiye'sini idare eden, Mısır'ını idare eden, Ürdün'ünü idare edenler burada beyin MR'ları sağlam adamları tutarız diyemezler. Etnik sorunları olan, ahlak sorunları olan, yeri gelmiş zina eden, yeri gelmiş faiz yiyebilen, babasını dövmüş ama camiye geliyor. Yani baba dövmüş ve camiye geliyor. En zıt birleşmez iki şey olsun. Ümmeti Muhammed'sin ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine ben zina ettim şimdi buraya geldim diyenler geldi.
Evet.
Dolayısıyla camiler ayakkabının çıkarılarak girildiği yerlerdir ama iç dizaynımızın çıkarılıp temizlenip tertemiz EEG'miz çekilmiş hiçbir sorun yok. Kalp atışları tamam, tansiyonu ayarlı, insanlar gelmez camiye. Cami zaten o tip ayarların yapılacağı yer.
Evet.
Niye gelsin camiye adam melekleştikten sonra? Her şeyi sapasağlam adam camiye niye gelsin? Bulunduğu her yer cami o adamın zaten.
Evet.
Yok ki böyle bir kulu Allah'ın. O yüzden ümmeti Muhammed'i sorunlarıyla, dertleriyle kabul edeceğiz. Benim ümmetim bu, benim ailem bu. Çok derdim var, çok büyüküm. Biz Orta Doğu dini değiliz ki. Sorun zaten Kabe orada diye her şeyi İslam'ı olduğu gibi Orta Doğu'ya kilitlemekten sorun geliyor zaten. Tamam benim Kabe'm Orta Doğu'da. Ama dinim kainatın her
Cihan
yerinde.
Şumul.
Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri çok açıktır. Bu din daha büyüyecek.
İnşallah.
Çok daha büyüyecek. Büyüdükçe sorunlar da büyüyecek. Küçülme beklemesin kimse.
Hocam vakit doldu.
Evet.
Ümmeti bu programda bitiremiyoruz. İnşallah üzerine konuşalım. Kur'an'ın çizdiği ümmet profili. Resul-i Ekrem Efendimiz'in
bu husustaki ayetlerden okuyalım.
Ayetlerden
tamam hocam.
Yola çıkalım. Resul-i Ekrem Efendimiz'in ümmet profili. Onun içini doldurma çabalarımız. Problemlerimiz ama yine de önümüzde bir ufuk çizgisi var. Nasıl bir Muhammed ümmeti?
Allah.
Bu sorunun üzerinde de inşallah bir
i̇nşallah.
Program daha
i̇nşallah.
Konuşalım derim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.